Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Doçent Doktor Mustafa Canlı'nın Bir Hadis Bir Mesaj bölümünde yer alan Müminin Dünyadaki Cenneti Aile başlıklı yazısını sunacağız. Bir Hadis. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin. Çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Bir mesaj. Ey müminler! Evlenin ve çoğalın. İslam, insanoğluna bir hayat nizamı sunar. Bu nizam, fertlerin ve cemiyetlerin huzurunu temin eden bir nizamdır. İslam dinine gönülden bağlı olan bir mümin, ben Müslümanım dediği andan itibaren, aynı zamanda Müslüman olmanın gerektirdiği bu hayat nizamını benimsemek durumundadır. İşte bütün peygamberlerin sünneti olan nikah, İslam'ın insana sunduğu hayat nizamı içerisinde mühim yeri olan bir İslam şiarıdır. Ashab-ı kiramdan Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Evlenmeye imkan bulamayan gençler olarak Hazreti Peygamber'in yanındaydık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Ey genç topluluğu! Aranızdan evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur. Bu hadisi şeriften anladığımıza göre Hatemül Enbiya Efendimiz bir grup genci karşısına almış ve gücü yetenlerin evlenmelerini tavsiye buyurmuştur. Halk arasında nikahta keramet vardır şeklinde bir söz vardır. Hakikaten nikahta mümin için birçok güzellik ve fayda vardır. Nikah müminin zırhı gibidir. Gözünü haramdan korur, iffetini muhafaza eder. Nikah akdiyle başlayan aile müessesesi, insanı her türlü darbelerden koruyan bir zırh gibidir. Nitekim Arapçada aile manasına gelen üsra kelimesi köken olarak zırh demektir. Bu bakımdan nikah kişiyi harama düşmekten korur. Aile huzurdur, evlilikte huzur vardır. Eşler birbirlerine huzur verir. Yukarıda yer alan ayeti kerimede Allah Teala, İnsan için kendileriyle huzur bulmaları maksadıyla kendi türünden eşler yarattığını ve aralarında bir sevgi ve merhamet var ettiğini bildirmektedir. Bu sebeple aile, ülfetin, muhabbetin, sevgi ve merhametin kaynağıdır. Evlilik yoluyla eşler birbirlerine kol kanat gererler, birlikte dağları aşmaya, birlikte hayatın sıkıntılarını göğüslemeye çalışırlar, birlikte sevinir, birlikte hüzünlenirler. Bakara suresinin 187. ayeti kerimesinde, ''Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz.'' buyurulmakta. Böylece erkek ve kadının, elmanın iki yarısı gibi olduğuna vurgu yapılmaktadır. Buna mukabil, elbisenin vücudu sarıp koruması gibi, eşler de birbirlerini koruma altına almaktadır. Nitekim, kişi evlendiğinde dinin yarısını tamamlamıştır. Diğer yarısı için de, Allah'tan korksun şeklinde bir rivayetin olduğu da nakledilmektedir. Onun için evlenip aile sahibi olmak ne güzeldir ve ne büyük bir nimettir. Bütün bu güzellikleriyle aile kişinin dünyadaki cennetidir. Nikah, eşlerin huzurunu sağlayan, onları haramdan koruyan bir sigorta olduğu gibi toplumun da teminatıdır. Nikah, neslin korunması ve devamının bir teminatıdır. Bugün Batı'nın karşı karşıya kaldığı en büyük problemlerden birisi genç insan kitlesinin gittikçe azalmasıdır. Bugün Batı'da karşımızda ağırlıklı olarak yaşlı insanların oluşturduğu bir toplum söz konusudur. Nikahsız birliktelikler özendirilirse olacağı budur. Nikahın bütün güzelliklerine rağmen yaşadığımız hayatta bazıları tarafından nikahsız bir hayat empoze edilmeye çalışılmakta ve özendirilmek istenmektedir. Bu meyanda bekarlık sultanlıktır, yabancı biriyle ben nasıl bir ömür yaşayabilirim gibi dışarıdan cazip görünen ve temeli olmayan ifadelerle nikahsız birliktelikler meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Maalesef günümüz Müslüman dünyasında bu tür tavırlar tam olmasa da örtülü bir şekilde kendini göstermiş bulunmaktadır. Müslümanlar arasında da bekar hayatı yaşamayı tercih edip namahremiyle nikahsız bir hayat sürenler, en hafifinden evlilik işini çok ileri yaşlara iteleyenler gittikçe çoğalmaktadır. Halbuki tabi olmakta şeref duyduğumuz yüce İslam dininde erkek ve kadının nikah olmadan beraber yaşamalarına asla izin verilmemektedir. Böyle bir hayat haram bir hayattır. Şu bilinmelidir ki Müslüman çağdaş dünyanın kendisine empoze etmek istediği hayat tarzına göre değil, Kur'an ve sünnetin kendisi için çizdiği hayat tarzına göre yaşamak durumundadır. Bu manada yüce dinimiz İslam, çağımızda dikte ettirilmek istenen durumun aksine nikahı bir aile kurmayı şiddetli bir şekilde teşvik etmektedir. Evlenip bir aile yuvası inşa etmek, sevgili Peygamberimizin biz ümmetinin uymakla yükümlü olduğu en mühim sünnetlerinden biridir. Serlevha hadisimizde nikahın mühim bir sünnet olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir. Yine bir hadisi şerifinde Hazreti Peygamber kendisinin de evli olduğunu bildirdikten sonra "Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir." buyurmuştur. Çünkü fıtrat bunu gerektirir. Yani nikah aynı zamanda fıtratın gereği olan bir husustur. Nikah bütün peygamberlerin fıtrat gereği tabi olduğu bir nevi sünnetullah olan nebevi bir sünnettir. Nikahta keramet vardır, nikahta bereket vardır. Allah'ın rahmeti ve bereketi birbirlerine nikah bağıyla bağlanan eşler üzerindedir. Nitekim Peygamber Efendimiz yeni evlenen bir sahabisini tebrik ederken şöyle dua etmiştir. Allah mübarek etsin, sana bereketler ihsan etsin, eşini de seni de hayır ve iyiliklerde ortak etsin. Çocuk, ailedeki bu bereket tezahürlerinden bir tanesidir. Allah Teala'nın bir lütfudur. Çocuk, evliliğin en güzel meyvelerinden biridir. Çocuk, evin neşesidir. Çocuk, evin bereketidir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sevgi dolu, doğurgan kadınlarla evleniniz. Çünkü ben, kıyamet gününde peygamberlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Hadis-i şerifte de ifade edildiği gibi, ümmeti Muhammed'in çoğalması sevgili peygamberimiz için diğer peygamberlere karşı bir iftihar vesilesidir. Nesiller evlilik yoluyla hayatiyetini devam ettirir. Bu bakımdan mühim, bu tarihi mesuliyetin şuurunda olup, önce evlilik nimetine kavuşmalı, sonra da çocuk sahibi olmalıdır. Bu manada bekarlık sultanlıktır, sözü boş bir sözdür. Tam aksine bekarlık sultanlık değil, köleliktir. Evlenmeyi reddedip bekar bir şekilde yaşamayı tercih edenler, evet nefsinin kölesidir. Çünkü o haram helal demeden nefsinin peşinden giderek nefsinin isteklerine boyun eğmiş, nefsinin kölesi olmuştur. Yine bu vesileyle cemiyetimiz içerisinde yaygınlaşan bir yanılgıya işaret etmek isterim. O da çeşitli bahanelerle evlilik işinin geciktirilmesidir ki bu da dinimizce makbul ve makul görülen bir husus değildir. Zira bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye şu tavsiyede bulunmuştur. Ey Ali! Üç şeyi geciktirme. Vakti geldiğinde namazı kılmayı, hazır olduğunda cenazeyi defnetmeyi, dengini bulduğun zaman eşi olmayan kadını evlendirmeyi. Konumuzla ilgili cemiyetimizde var olan yanılgılardan biri de şudur. Bazı ailelerin bir çocuk yeter hem daha fazlasına nasıl bakarız deyip bir veya en fazla iki çocukla yetinmeleridir. Üzülerek ifade edelim ki bu da büyük bir hatadır. Şöyle ki bir kere her gelen çocuk rızkıyla gelir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de rızık endişesine girmeyin, rızkı veren benim mesajını veriyor. Bu bakımdan bu şekilde gereksiz endişelere kapılmamak gerek. Zira çocuk evin bereketidir. Çocuk bereketi beraberinde getirir. Çocuk senin maddi ve manevi mirasını yüklenecek, zürriyetini devam ettirecek bir varisindir. Yüce Allah'ın büyük bir lütfudur. Bu bakımdan mümin, peygamberinin sözünü tutmalıdır. Mümin zamanı geldiğinde ve imkan bulduğunda geciktirme olmaksızın evlenmelidir. Eğer bu konuda iyi niyetli olursa Allah işini kolaylaştırır, dünya ve ahirette beraber olabileceği insanları karşısına çıkarır. Büyükler de bu konuda yardımcı olmalıdırlar. Mümin evlendikten sonra vesvese benzeri gerekçelere kulak asmadan çocuk sahibi olmalı, çoğalmalı, zürriyetini devam ettirmelidir. Onun için ey mümin kardeşim, peygamberinin sözünü tutarak evlenip çocuk sahibi olmaya bak. Çocuk sahibi ol ki çocuklarını İslam ahlakına göre yetiştirmek sana da nasip olsun. Zira salih bir evlat yetiştirmek bir mümin için bu dünya hayatındaki en büyük sermayelerinden biridir. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli miras da güzel terbiyedir. Nitekim sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Son olarak şu hususun vurgulanması önemlidir ki Müslüman cemiyet, özellikle büyükler, evlenmek isteyen gençlerin önünü açmalıdır. Bu konuda zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı olmalıdır. İlgili taraflar illa şu alınacak, bu alınacak, şöyle olacak, böyle olacak, şu kadar altın isteriz gibi işi yokuşa süren söz ve fiillerden uzak durmalıdır. Büyükler bu hususta sevgili Peygamberimizin en hayırlı nikah en kolay olanıdır hadisi şerifini rehber edinmelidirler. Mümin elinden geldiği kadar kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız buyuran Fahri Kainat Efendimizin bu fermanına tabi olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da kolaylaştırıcı olmalıdır. Rabbimiz cümlemize hayırlı bir eş, salih ve saliha evlat nasip eylesin. Rabbimiz cümle yavrularımızı İslam ahlakıyla yetiştirmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Amin. Değerli dinleyenler, Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos sayısından Doçent Doktor Mustafa Canlı'nın Bir Hadis Bir Mesaj bölümünde yer alan Müminin Dünyadaki Cenneti Aile başlıklı yazısını paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Şimdi de değerli dinleyenlerimiz Doktor Halis Demircan imzalı Bu Dünya Öteki Dünyanın Ekinliğidir başlıklı yazıyı sunuyoruz. Eyüp Efendi ne kadar uğraştıysa da biricik oğlunu bir türlü çalışmaya ikna edememişti. Başka da evladı yoktu. Kendisi süt satarak ailesinin geçimini sağlıyordu. Sabah namazı hanımının sağdığı sütleri saç güğümlere doldurur, merkebine yükler, Beylerbeyi'nden Üsküdar'a getirir, evlere dağıtırdı. Lakin bir gün aniden Hakk'ın rahmetine kavuştu. Eyüp Efendi'nin mahdumu olan Ethem Efendi'nin iş başına düşmüş, evinin geçimini sağlamak artık ona kalmıştı. Ethem Efendi, pederinin bu ani ölümü karşısında ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Herhangi bir işle meşgul olmadığı gibi, pederine de yardım etmediği için onun iş nasıl yaptığını da bilmiyordu. Aklında kaldığı kadarıyla ve anacığının söylediğine göre, evlerin önlerinde bulunan taslara sütü dolduracak, sonra da parasını alacaktı. İlk iş günü anacı Ethem Efendi'yi uyandırdı. ''Hadi oğulcuğum, sütleri sağdım, kalk uyan.'' Ethem Efendi zorla kalktı, süt güğümlerini merkebe yükledi, yola koyuldu. Üsküdar'a vardığında güneş doğmuştu. ahşap çumbalı iki katlı evlerin kapılarının eşiklerine bakmaya başladı. Kapaklı tası gördüğü kapıya yanaşıp güğümünü merkepten aldı, ölçü maşrapasını doldurup güğümü yere bıraktı, tam sütü tasa boşaltacaktı ki mahallenin köpekleri süt güğümünü deviriverdi. Mahalleyi gece gündüz koruyan, çıkan yangınları haber veren, mahallede adeta bir beylik kuran köpekler sütçünün güğümünü devirmişlerdi. Süt güğümü yerde yuvarlanmaya başladı. Ethem Efendi peşinden koşuyor, süt güğümü yuvarlanıyordu. Güğüm yuvarlandı, ileride hasırının üzerinde oturan meczup görünümlü bir ihtiyarın yanında durdu. İhtiyar, "Güğüm senin mi?" dedi. "Evet, köpekler devirdi." "Sen Eyüp Efendi'yi tanıyor musun?" "Evet, pederim odur. Kendisi Hakk'ın rahmetine kavuştu." "Pederini tanırdım evlat. Al bu parayı, zararını karşıla. Lakin bu böyle olmaz. Bunun bir sebebi vardır. Bu havhavlar babana böyle yapmazlardı. Sabah kalkıp abdestini alıp namazını kıldın mı?" dedi. Ethem Efendi başını önüne eğdi ve güğümünü alıp oradan ayrıldı. Geri kalan sütleri dağıtıp evinin yolunu tuttu. Ertesi gün sabah kalkıp abdestini alıp bir güzel namazını eda ettikten sonra annesinin verdiği güğümleri alıp yola koyuldu. Mahalleye gelince ilk sütünü tasa doldururken yine havhavlar güğümünü deviriverdi. Güğüm yine o ihtiyarın üzerinde oturduğu hasıra kadar yuvarlanmaya başladı. Peşinden de Ethem Efendi. İhtiyar, "Dediğimi yaptın mı evlat?" dedi. "Evet efendim." "Peki, çıkarken anneciğinin elini öpüp hayır duasını aldın mı?" Ethem Efendi başını önüne eğdi ve güğümünü alıp oracıktan ayrıldı. Geri kalan sütleri dağıtıp evinin yolunu tuttu. Ertesi gün kalkıp abdestini alıp namazını kıldıktan sonra annesinin verdiği güğümleri merkebe yükledi. Döndü, anacığının elini öptü. "Anacığı, hayırlı işler evladım. Rabbim yolunu açık etsin." deyip onu uğurladı. Ethem Efendi mahalleye gelip süt dağıtmaya başladı. Yine ilk tası doldururken havhavlar süt güğümünü deviriverdiler. Güğüm tekerlenerek hasırcı babanın yanına kadar yuvarlandı. Tabii Ethem Efendi de arkasından. "Dediğimi yaptın mı evlat?" "Evet efendim." "Peki sütleri dağıtıp eve gidince ne yapıyorsun evladım?" "Güğümleri çalkalayıp ahırın kapısına bırakıyorum." "Bak evladım, güğümleri çalkaladıktan sonra ters çevir ki içinde kalan sular ertesi sabah sağlan sütün içine karışmasın. Süte su karıştırırsan bilmeden de olsa harama girer." Ethem Efendi başını önüne eğdi ve güğümünü alıp oradan ayrıldı. Geri kalan sütleri dağıtıp evinin yolunu tuttu. Ertesi gün Ethem Efendi mahalleye gelip ilk evin kapısına yanaşıp güğümünden sütü ölçü maşrapasına koyup tasa boşaltıyordu ki yine havhavlar güğümünü deviriverdiler. Güğüm her zamanki gibi hasırcı babanın yanına tekerlendi, Ethem Efendi de arkasından. "Dediklerimi yaptın mı evlat?" "Evet efendim." "Bak evlat, sabah mahalleye geldiğinde mahallenin girişinde bir kap var. Onu oraya pederin Eyüp Efendi koymuştu. İçine biraz süt bırak. Onlar Rabbimin bize emaneti. Önce mahalleye girerken onların istihkakını vereceksin." Ethem Efendi başını önüne eğdi ve güğümünü alıp oradan ayrıldı. Geri kalan sütleri dağıtıp evinin yolunu tuttu. Ethem Efendi ertesi gün kalkıp abdestini aldı, namazını kıldı. Akşamdan yıkayıp ters çevirdiği güğümleri anacığına verdi. Sütler sağladıktan sonra güğümleri merkebine yükledi. Anacığının elini öpüp hayır duasını aldıktan sonra yola koyuldu. Üsküdar'da süt dağıttığı mahallenin girişindeki rahmetli pederinin bıraktığı kaba biraz süt koydu ve ilk evin kapısındaki tasa doğru yöneldi. Ölçü maşrapasını eline aldı, sütle doldurdu. Kapının önündeki tasa uzandı. Tedirgin bir şekilde her zamanki gibi havhavların güğümünü devirmesini bekliyordu. Fakat beklediği gibi olmadı. Sonraki evde de, daha sonraki evde de havhavlar güğümünü devirmemişti. yavaş yavaş sütünü dağıta dağıta hasırcı babanın yanına doğru yöneldi. Sevincini onunla paylaşacaktı ama hasırcı baba her zamanki yerinde yoktu. Etrafına bakındı, hasırın etrafında döndü ama yoktu. Hasırcı babanın oturduğu hasırın kenarına iliştirilmiş bir kağıt gördü. Kağıdı eline aldı ve okumaya başladı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan ancak çalışmasının sonucunu elde eder ve çalışmasının karşılığını ileride mutlaka görecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de odur, ağlatan da. Öldüren de odur, yaşatan da. Necm 39-44. Rabbimin buyurduğu gibi, ey oğul, öyle çalış ki bu dünyada bir azık hazırlayasın. O yola da yaran olsun. Çünkü bu dünya öteki dünyanın ekinliğidir. Kendine öyle ver ki senin yerine başka biri ekmesin. Çünkü başkasının ektiğinden senin yararın olmayacak. Gözlerinden birkaç damla yaş süzüldü. Biraz hüzünlü, biraz da çalışmasının karşılığını tam olarak almanın verdiği sevinçle evinin yolunu tuttu. Rabbim bütün mümin kullarına layıkıyla çalışmayı nasip etsin. Hem bu dünyada hem de öte dünyada karşılığını tas tamam versin inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Halis Demircan'ın kaleme aldığı Bu Dünya Öteki Dünyanın Ekinliğidir başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesli Dergi'de. Evet, Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2019 sayısından paylaştık bu yazıları. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.